olsun, gerek burada ruberu bizimle birlikte dersimize şahit olan, gerekse ekran. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Herkese hayırlı akşam, hayırlı sabahlar olsun, hayırlı günler olsun. Gerek burada ruberu bizimle birlikte dersimize şahit olan, gerekse ekranları başında bu dile getirmek istediğimiz hakikatlere şahit olan arkadaşlara hayırlı sabahlar diliyorum. Rabbim günümüzü, anımızı bereketli kılsın inşallah. Bereket gökten inen değil, yerden insanın oluşturduklarıdır. Yüzyıllarca biz geleneksel algının etkisiyle bereketi hep gökten aşağı yağan şeyler olarak algıladık. Dolayısıyla öyle olay böyle olunca da biz bereketi hep mucizevi bir şeyler olarak anladık. Oysa ki bereket bu değil. Bereket gökten inen değil, insanın yerden yaptığı eylemleri kaliteleştirmesi, çoğaltması ve hakikaten değer katmasıdır. Bir şeye değer girdiği zaman o bereketlenir. Bir şeyden değer çıktığı zaman o bereketini kaybeder. İnşallah bizler de yaptığımız bu derslerin bereketli olmasını, yani değer üzerine oluşmasını istiyoruz. Sözün bereketi, o sözün hakikate olan yakınlığıyla alakalıdır. Bir söz hakikate ne kadar yaklaşırsa o kadar bereket kazanır. O kadar değer kazanır. İnşallah bizler de hakikati merkeze alarak, ona yakın durarak, onun etkisi üzerinde inşallah söylediklerimizi, sözlerimizi değerli kılmaya çalışacağız. Değerli dostlar, inşallah derslerimizi çok uzun tutmayacağız. Hatta bir saatlik bir süreç ayırmıştık buna. Bunu daha da düşürmeyi düşünüyorum. Çok böyle uzun uzadıya dersleri tutup çok fazla şey söylemektense potansiyel şeyler ifade edip dersleri kısa tutmayı bundan sonra arzuluyorum. En fazla derslerimizin sunum süreci 45 dakika olacak. 45 dakikadan fazlasını bir dahaki derse bırakacağım. O yüzden kendimi bu konuda inşallah frenleyeceğim, ayarlayacağım, yöneteceğim, kontrol edeceğim ki ekranları başında bizi dinleyen kardeşlerimiz de ekran derse bağlılık olarak çok fazla uzun zaman şeyi olmayacağından dolayı derse bağlı kalabilsinler. İnsan zihninin diri ve dingil olarak bir şeyi izleme oranı derler ki 45 dakikalık bir süreçtir. İnşallah bizler de bu şu an insanlığın keşfettiği hakikate bağlı kalmaya çalışacağız. Yani dersimiz 45 dakika sürecek. Şu an başlangıç olarak 10 geçiyor. İnşallah 50 geçe dersimizi bitirmiş olacağız. Veya 55 geçe, 45 dakika o kadar yapıyor değil mi? Evet, 55 geçe dersimizi bitirmiş olacağız. Evet, malum 10 tane kavramı bitirdik. Müslüman aklını inşa eden merkezi kavramları işledik. Bu kavramlar dedik ki, Müslüman aklının taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonlar olmadan sosyal hayat içerisindeki çeşitli sarsıntılara karşı kişiliğimizi korumamız mümkün olmayacaktır. Evet, hakikaten böyle. İşlediğimiz bu 10 kavram Müslüman aklının taşıyıcı kolonlarıydı. Fıtrat, ahlak, takva, ilim, iman, İslam, tevhid, adalet, şehadet, emanet, ihlas. Bunlar hakikaten çok önemli kavramlardı. Bu kavramları bitirdikten sonra dersimizin bundan sonraki başlığı hayatımıza yön veren kavramlar olacak arkadaşlar. Hayatımıza yön veren kavramlar. Zaten Kur'an'ın iniş ana sebebi insana rehberliktir. Gerek Adem kıssasında, gerekse Kur'an'ın birçok yerinde, Kur'an'ın iniş amacına vurgu yapan ayetlerde en çok ön plana çıkan temel vurgu bu kitabın insana rehberlik yapmasıdır. Yani insan hayatına yön vermesidir. Peki Kur'an bu rehberliğini nasıl gerçekleştirmiştir? Kur'an bu rehberliğini kavramlar üzerinden, kelimelere kattığı anlamlar üzerinden, insan algısını etkileyerek bunu gerçekleştirmiştir. O yüzden inşallah bir maratona başlayacağız arkadaşlar. Bu maratonda Kur'an'da insana yön veren kavramlar işleyeceğiz. İnsana yön veren kavramlar, hayatına yön veren kavramlar, yani insana rehberlik eden kavramlar. Bu kavramları baştan sona işleyerek Allah'ın izniyle Kur'an'a karşı vefa görevimizi de yerine getirmeye çalışacağız. Ve Kur'an'dan nasıl faydalanılır? Bir kitaptan nasıl faydalanılır? Bir kitap insanın hayatına nasıl yön verer? İnsan bilincine nasıl iner? Nasıl indirgenir? Bunu da ayrıca burada görmüş olacağız. Arkadaşlar, Kur'an'la olan ilişkimiz mutlaka anlam üzerinden kurulmalıdır. Kur'an ile olan ilişkimiz mutlaka anlam üzerinden kurulmalıdır. Anlam üzerinden kurulmayan ilişki insanın algısını yönlendirmez, insanın bilincine inmez, insan için bilinç olmaz, şuur olmaz. Şuur, Araplar saç teline şaar derler. Şuur, bir şeyin insan zihnine girdikten sonra gerçekten potansiyel olarak incelerek insanın hayatına yön veren dış etki haline gelmesidir. Dolayısıyla Kur'an'la anlam üzerinden bir ilişki kurmadığınız zaman Kur'an'ın insan için şuur kaynağı, bilinç kaynağı olması mümkün değildir. Tam da yeri gelmişken bununla ilgili dersimizin girişinde bir şey ifade edeyim. Bakın önümüzde bir Ramazan ayı gelecek. Mart ayının 10'unda veya 11'inde şu an net olarak hatırlamıyorum. Ramazan ayına gireceğiz ve dünya genelinde en çok okunan kitap Kur'an olacak. Ama maalesef Doktor Ali Şeriati'nin de ifade ettiği gibi en az anlaşılan Kur'an kitap yine Kur'an olacak. En çok okunan kitap, en az anlaşılan kitap üzerine nasıl geldi? Müslümanlar bunu nasıl becerdiler? Veya bizim her şeyi dış güçlere bağlıyoruz ya, burada dış güçler kim? Kur'an en çok okulduğu halde en az anlaşılıyorsa bu İslam toplumunun bence zihinsel olarak düştüğü en büyük musibettir. Bu şeytanın bizim üzerimizdeki en büyük etkisi ve oyunudur. İki ayaklı şeytanların bizim üzerimizdeki oynadığı en büyük oyun ve etkisidir. O yüzden bari İşin burasından başlayıp şu Kur'an'la mantık, anlam ve bilinç üzerinden bağlantı kurmayı ne olursunuz bu Ramazan ayında gerçekleştirelim. Bu bir başlangıç olsun. Bakın Hazreti Ali'den ifade edilir. Tedebbürsüz okunan Kur'an'da bir fayda yoktur diyor Hazreti Ali. Şuursuz kılınan namazda tedebbürsüz okunan Kur'an'da bir fayda yoktur diyor Hazreti Ali. Tedebbür, bir anlamın arkasını getirmektir. Araplar bir şeyin arkasına dübür derler. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Siz hiç Kur'an'ı tedebbür üzerine okumaz mısınız diyor Allah-u Teala. Ne demektir bu? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Siz hiç Kur'an'ı tedebbür üzerine okumaz mısınız? Ne demektir? Anlamların içerisine dalarak okuyun diyor Allah-u Teala. Kur'an'dan bir şeyler alarak okuyun diyor Rabbimiz. O yüzden bizim İslam coğrafyası olarak, kültürel olarak Kur'an'la alakalı içine düştüğümüz en büyük musibet nedir bilir misiniz? Kur'an'ı ölülere okumak anlayışı. Kur'an'ı ölülere okuyunca Kur'an'la anlam bağını kestik. Burada anlamın okunması veya mananın anlaşılması esas olarak alınmadı, metnin okunması esas olarak alındı. Çünkü metnin okunmasını biz ibadet zannettik. Peki bu anlayış bize nereden geldi? Yahudilerden geldi arkadaşlar. Yahudi anlayışında Tevrat'ı anlasanız da anlamasanız da Tevrat'ı okumak ibadettir. Yahu Allah açık ayet-i kerimede diyor. Varattilil Kur'ane tertila, Kur'an'ı tertil üzerine okuyun diyor. Sindire sindire, anlamı yedire yedire okuyun diyor. Efela yetedebberunel Kur'an. Tedebbür üzerine Kur'an'ı okuyun diyor. Bu Kur'an bir zikirdir diyor. Basirettir diyor, Furkan'dır diyor. Yani sizin hakikati görmenizi sağlayan bir bakışınızı etkileyen bir kitaptır diyor. Furkan'dır diyor, hak ile batılı ayırt etmenizi sağlayan bir kitaptır diyor. Zikirdir diyor, size öğüt veren, size hakikati hatırlatan bir kitaptır diyor. Kur'an'ın böyle bir kitap haline gelebilmesi için bizim Kur'an'ı anlam üzerinden okumamız da ancak mümkündür bu. Kur'an ölülere okunan bir kitap olamaz, olmamalı arkadaşlar. Böyle bir kitap oluşuyla alakalı ne Kur'an'ın içerisinde ne de Kur'an'ın pratiği olan Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey var. Yahu Resulullah aleyhisselam gece vakitleri, gecenin yarısında kalkıp anlamı sindirmek için Kur'an okuyordu. Hem de inen ilk surelerdeki emirdi bu. Dolayısıyla nereden nereye geldik? Bakın, Kur'an'ı nereden nereye getirdik? Kur'an'la olan ilişkimiz nereden nereye geldi? O yüzden anlam çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden biz hayatımıza yön veren Kur'an'ı kavramlar diyoruz. Hayatımıza yön veren kavramlar. Bu kavramlar bizim hayatımıza yön vermeli. Bu kavramlar bizim bilincimizin temel sermayesi olmalı. Bu kavramlar bizim hak ile batıl arasında bağlantı kurarken tercihimizi haktan tarafa bırakabilmemiz için o bağlantımızın ana kaynağı olabilmeli. Mantığımızın temel sermayesi olabilmeli. İşte bunun da olabilmesi için Kur'an'la bağlantımızı anlam üzerinden kurmamız lazım. Kur'an'la olan ilişkimizi anlam üzerinden sürdürmemiz lazım. İnşallah bu kavram derslerimizin arkadaşlar temel anlamı bu. Bu kavram derslerimizin temel anlamı bu. Kur'an'la anlamı üzerinden bağ kurabilmek, ilişki kurabilmek. Eğer böyle olursa Kur'an bize imam olur. يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Arkadaşlar, yarın ahirette insanlar haşır meydanlarına imamlarıyla birlikte gelirler. Buradaki imamdan kasıt insan hayatına yön veren, rehberlik edendir. Bizim hayatımıza ne yön veriyorsa o bizim imamımızdır. O yüzden eğer Kur'an bizim hayatımıza yön veriyorsa yarın Allah'ın izniyle mahşerde haşrolacağımız yere kendi imamımızla yani Kur'an'ımızla birlikte gideceğiz. Ama Kur'an'la duygusal bağ kuranlar, metin bağı kuranlar, Kur'an'ı ölüler kitabı haline getirenler maalesef bugün Kur'an ellerinde olduğu halde onları batıla düşüren, batıla götüren imamların arkasında yürümektedirler. Bir elinde Kur'an, zihninde ise Allah'ın uluhiyetine ters düşecek, rububiyetine ters düşecek yüzlerce akideye sahiptirler. Bu nasıl bir musibet arkadaşlar ya? Bu nasıl bir bela? O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bir tek Nebi, bir tek Resul, Hazreti Peygamber'le diyorum, Hazreti Resul'le alakalı diyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün kendi ümmetini Allah'a şikayet edeceği tek bir konu zikrediyor biliyor musunuz? Nedir bu biliyor musunuz? Ya Rabbi ve kâle Resul. Resul diyecek ki, Ya Rabbi, inne kavmi tehizu hâzel Kur'ane mehcura. Resul diyecek ki, Ya Rabbi, benim kavmim şu Kur'an'ı mehcur bıraktı. İşte o kavmimi ben sana şikayet ediyorum. Kur'an'ı mehcur bırakmak nedir biliyor musunuz? Kur'an'a tavuk karası gözüyle bakmak demektir. Bakmak ama görmemek. Elde olması ama zihinde olmaması. Kur'an'ın derdiyle dertlenmemek. Kur'an'ın akidesiyle akidelenmemek. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmamak. Kur'an'la anlam üzerinden bağ kurmamaktır. Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap haline getirmektir. Metruk, bir şeyin yok olması değil, bir şeyin terk edilmesidir. Var olduğu halde terk edilmesidir. Duvarınızda asılı olduğu halde ondan faydalanmamanızdır. Elinize alıp okuduğunuz halde onun anlamının size bir şeyler ifade etmemesidir. Kur'an'ın terk edilmesi bu anlama gelir arkadaşlar. Çok şey söyleyebiliriz ama esas konumuz bu değil. Esas konumuz bu değil. Esas konumuz bu olmadığı için arkadaşlar öyle yeri geldi konuyu ifade saadetinden bir şeyler söylemeye çalıştım. Evet, hayata yön veren kavramlar. Kur'an'ın iniş sürecinden başlayarak Allah'ın izniyle inşallah bu konuyu ele alacağız. Bugünkü dersimiz arkadaşlar ikra, oku, okumak. Şimdi Kur'an'ın indiği tarihi, coğrafyayı, dönemi şöyle bir gözünüze alın. Yani insanların putlara taptığı, taştan tahtadan medet umduğu, birbirlerine karşı acımasız olduğu, güçlünün zayıfı ezdiği, haklının yaptığı eylemle değil de sahip olduğu nüfus üzerinden değerlendirildiği bir dünyada insanlığa gökten bir hitap iniyor ve inen bu hitabın ilk cümlesi ikra, oku, dur. Ne anlarsınız bundan? İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. O insanı alakadan yarattı. İkra, oku. Ve rabbukel ekrem. Senin Rabbin büyük bir ikram sahibidir. Ellezî alleme bil kalem. O sana kalemle yazmayı öğretti. Allemel insan, insana bir de şunu öğretti. Mâ lem ya'lem, bilmediğini öğretti. Bakın, okumak, rububiyet, Allah'ın sonsuz ikram sahibi oluşu, kalem ve bilmediğini öğrenmek. Şimdi bunlar bu ayetin, bu surenin pasajı içerisinde anahtar kavramlar. Bu anahtar kavramlar anlaşılmadan bu ayetin ne demek istediğini, hatta Kur'an'ın temel derdinin ne olduğunu anlayamazsınız. Okumak. Okumak aslında arkadaşlar anlamaktır. Anlamları bir araya getirip, anlamları toparlayıp ya da kelimeleri toparlayıp onun üzerinden anlam çıkarabilmektir. Okumak, baktığı şeyin içerisindeki mesajı anlayabilmektir. Şimdi Allah Resulüne gelen bu ilk emire bakın. Allah Resulü'nün elinde bir şey yok. İkra, oku diyor. Neyi okuyayım? Hatta bununla ilgili çeşitli rivayetler var. O çeşitli rivayetlerde şunlar ifade ediliyor. İşte Resulullah'a bir kitap getirildi. O kitabı okuması söylendi falan. Hayır. Vahyin ilk başlangıcıdır bu arkadaşlar. Vahyin ilk başlangıcı olduğu için Resulullah'a oku emrinin geliş sebebinin temel tezahürü varlığı Rab adına okumayı emretmesidir. Çünkü Kur'an'ın indiği dönemde insanlığın en temel problemi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kur'an'ın indiği dönemde insanlığın en temel problemi baktığını hakikat üzerine okuyamamadır. Okumanın üç tane temel unsuru var değerli dostlar. Bir, metinsel okuma. Metin okumasını biliyorsunuz. Yani harflerin bir araya gelerek oluşturduğu kelimeler var, kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu cümleler var ve bunların yazıya dökülüş biçimine ise biz metin diyoruz. Ortada bir metin var, metni okuma. İki, olayları okuma. Üç, insanı okuma. Dört, varlığı okuma. Okumayla ilgili bütün okuma biçimlerini arkadaşlar toplarsak en temel başlık olarak bunlar gelir. Bakın bugün bilim dediğimiz şey işte o kainatı varlığı okumanın tezahürü olan bir disiplindir. Ve o bilimsel disiplinin altında o kainat içerisindeki işte fiziki unsurlar, biyolojik unsurlar bunların hepsi var ve hepsiyle alakalı bir dal ortaya çıktı. Astronomi, biyoloji, kimya, fizik bunların hepsi bilimin konusudur ve bilim içerisindeki ana alanlardır. Bu alanlar üzerine insanlığın yaptığı okumanın disiplin haline gelmesidir bilim. Teoloji alanında da öyledir. Aslında olayları okumanın metni okumanın yansımasıdır tefsir. Fakat şunu görüyoruz arkadaşlar. Her okuma doğru okuma değildir. Her okuma doğru okuma değildir. Her bakış açısı doğruya kadrajını ayarlamış bakış açısı değildir. Her algı başlı başına hakikati ifade eden bir algı değildir. Her algı başlı başına hakikati ifade eden bir algı değildir. O yüzden Kur'an'ın temel derdi bu. Varlığı hakikat üzerine okuyamama derdi. Varlığı hakikat üzerine okuyamadığı için insanlık varlıkla olan ilişkilerini insani temelleri üzerinden gerçekleştiremiyor. İnsan dediğimiz varlığın bir temeli var arkadaşlar. Fıtrat kavramını işlerken bunu gördük. Fıtrat neydi? İnsanın temel yazılımıydı. Ve insanın o temel yazılımı başlı başına hakikate ayarlıydı değil mi? Ahlakı gördük. İnsanın davranışlarındaki olumlu taraflardı. Takvayı gördük. İnsanın sorumluluk bilinciydi. İlmi gördük. İnsanı gerçeğe, hakikatlere götüren temel levhalardı. İman ve İslam'ı gördük. İnsanın hakikate yönelik teslimiyetiydi iman ve İslam. Tevhidi gördük. İnançta, yani metafizik alanla alakalı olan şeylerde insanın doğru bir inanca sahip olmasıydı. Adaleti gördük. Davranıştaki en tutarlı biçimdi. Emaneti gördük. Şehadeti gördük. İnsanın insanlığa veya insana karşı güzel örnekliğiydi şehadet. Ölmek değil arkadaşlar şehadet. İhlası gördük. İnançta katışıksız olmaktı. Ya da davranışta bir eylem sergilerken, bir şey yaparken pazarlıksız olmaktı ihlas. Pazarlıksız olmaktı. Ya da beklenti içerisine girmemekti. İhlas, halas bir şeyin sonu demektir. İhlas ise İnanç anlamında inandığı değerin gerçek anlamına başka şeyleri katmamaktır. Allah'a inanıyorsanız, Allah'ın uluhiyetine veya rububiyetine inanıyorsanız, uluhiyet ve rububiyette Allah'a ortak koşacak hiçbir şeyi o alana dahil etmeden inanmanızdır. Hem Allah'a iman ediyorsanız, yani uluhiyete iman ediyorsanız, hem de yeryüzünde İnsanlardan medet ummaya başlarsanız manevi anlamda siz uluhiyeti Allah'a has kılmamışsınız demektir. İşte orada ihlaslı bir inançtan bahsedilemez. O yüzden arkadaşlar konumuza tekrar dönersek biz bunları dile getirdiğimiz zaman, bu kavramları ele aldığımız zaman, bu kavramları ele almanızın temel unsuru dedik ki, insanın fıtrat ayarları üzerinde olması, insanlıkla ilişkiye geçerken o ilişkiyi sağlam bir zemin üzerinden gerçekleştirmesi, kendi insanlık duygularını kaybetmeden gerçekleştirmesi. O yüzden her algıyı biz sağlam algı olarak ele almıyoruz. Fıtri ayarlarını yani fabrika ayarlarını yitirmiş bir insanın algısında problem vardır. Mutlaka problem olacaktır çünkü fabrika ayarlarını yitirmiştir. Fabrika ayarlarını yitiren bir insanın bir nesneyi, bir olayı, bir hadiseyi okuması problemlidir. Ruh dünyası artık psikologların tedavi etmesi gereken dünyadır. Eylemleri terbiye edilmesi gereken eylemdir. Çünkü fabrika ayarları bozulmuştur. Genetiğiyle oynanmıştır. Ya da kendi genetiğiyle oynanmıştır. Hani GDO'lu gıdaları biliyorsunuz, bugün insanlığın en çok muzdarip olduğu şeylerden biridir bu. Gıdaların genetiğiyle oynandığı için bugün gıdalar vermesi gereken işte faydayı etkiyi göstermiyor. İnsanlar da öyle artık. Genetiğiyle oynanmış insanlığın. İnsanların genetiğiyle oynandığı maalesef bugün kültürel noktada insanların genetiğiyle oynayan en temel unsurların başında din geliyor arkadaşlar. Haşa, Allah'ın dinini kastetmiyorum. Kur'an'ı kastetmiyorum. Kur'an'ın pratiği olan sahih sünneti yani Kur'an'ın usvetul haseneh dediği güzel örneklik olan peygamberin yaşadığı dini kastetmiyorum. Bizim oluşturduğumuz dini kastediyorum. Uydurulmuş dini kastediyorum. Bugün uydurulmuş din insanlığın genetiğiyle oynuyor, insanların genetiğiyle oynuyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, biraz fazla bağırdım herhalde. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki arkadaşlar, bu müminler için şifa ve rahmettir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Ama zalimlerin ise ancak hüsranını artırır. Bakın, burada zalim kim? Zalim, bir şeyle gerçek anlamı üzerinden bağlantı kurmayıp onu yerli yerine bırakmayan demektir arkadaşlar. Ayetler ile anlam üzerinden, doğru anlam üzerinden bağ kurmayandır zalimler. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Şimdi bakın, Kur'an'ın burada iki tarafından bahsediliyor. Bir, şifa ve rahmet tarafı. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki müminler için şifa ve rahmettir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Ama zalimler ise ancak hüsranını arttırır. Yani yaprağın bir tarafı iyilik, diğer tarafı ise kötülük. Yaprağın bir tarafı şifa ve rahmet, yaprağın diğer tarafı ise hüsran. Peki nasıl olur bu? Biz Kur'an'ın kendi potansiyelinde insanı kötülüğe sürükleyecek zerre kadar bir anlamın olmadığına iman ediyoruz. Çünkü Kur'an insanın mutluluğunu esas alan bir kitaptır. Kur'an insana sürekli bir şeyler verme derdinde olan, insandan bir şeyler alma çabası içerisinde, ihtiyacı içinde olmayan ve bundan münezzeh olan bir ilahın gönderdiği bir kitaptır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz görünen ve görünmeyen varlıkları bize kulluk etsinler diye yarattık. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Bir rızık istemiyoruz. وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Ve bizi doyurmalarını da istemiyoruz. اِنَّ اللّٰهَ Allah'a gelince هُوَ الرَّزَّاقُ O rızıkları verendir. ذِلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ Büyük bir güç sahibi olan ilahtır. Şimdi böyle bir ilahın size bir şeyler verirken sizden beklenti içerisinde olması mümkün değil. Kur'an böyle bir kitaptır. Böyle bir kitap nasıl hüsran kitabı haline gelir? Kitabın potansiyelinden değil, sizin ona yüklediğiniz anlam üzerinden bu gerçekleşir. Bağlantıyı yanlış kurmuşsanız, ayetlerin anlamlarını olmaması gereken yere koymuşsanız, ayet size ne söylüyor, siz ondan ne anlıyorsunuz? Bunlar birbirlerine paradoks, birbirleriyle çakışan bir unsur içerisindeyse işte Kur'an insanın hüsranını artırır. Kur'an'ı dirilere değil, ölülere okursanız Kur'an hüsranını artırır insanın. Kur'an'ı üfürükçü kitabı haline getirirseniz Kur'an hüsranını artırır. Kelimelerin anlamını, kavramların anlamını değiştirirseniz Kur'an insanın hüsranını artırır arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani zaman müsait olsa size burada 100 tane örnek veririm. Yahu Kur'an'dan öyle ayetleri almış, öyle anlamlara koymuşlar ki, algı olarak öyle anlamlara getirmişiz ki, Kur'an'ın gerçek anlamıyla taban tabana zıt ayetlerdir bunlar arkadaşlar. O yüzden buradaki işte zulüm, Kur'an'la bağ kururken anlamı olması gereken yere koymamaktır. O yüzden Kur'an'daki kavramlar arkadaşlar, o yüzden biz bu dersimize o anlamı verdik. İnsan hayatına yön veren kavramlar. Eğer o kavramlarla olması gereken anlam üzerinden bağlantı kurarsak Kur'an bizim hayatımıza yön verir. O yüzden başlangıç olarak ikra ile başlar. Doğru oku, oku. İkra eşittir icma. Toparla, anlamı toparla. Hayatla sağlıklı bir bağlantı kur. Peki nasıl? Bismi Rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbin adıyla okursan bağlantıyı rahat bırakırsın. Rububiyet ne anlama gelir burada arkadaşlar? İnşallah önümüzdeki kavram, ilk kavramımız rububiyet kavramı olacak. Rab nedir? Rububiyet nedir? Rububiyetin insana tecellisi nedir? Rububiyetin varlığa tecellisi nedir? Rububiyetin olaylara tecellisi nedir? Hayatı Rab üzerinden okumak nasıl bir okumadır? Çünkü burada Kur'an keskin hatlarla konuşuyor. Bakın diyor ki, eğer varlığı Rab üzerine okumazsanız, Bismi Rabbikellezi halak, sizi yaratan Rabbin adıyla okumazsanız, varlıkla sağlam ilişki kuramazsınız. Biz buna iman ettik, doğrudur bu. Ama Kur'an'ın anlatmak istediğiyle, bugün kültürel olarak bizim geldiğimiz anlam doğru mudur? İşte burayı ilgileneceğiz arkadaşlar. Bugün Müslümanlar, varlığı anlarken, hadiseleri anlarken, olayları anlarken maalesef Rab olan Allah'ın adıyla olaylara bakamıyorlar. Buradaki rububiyet Allah'tan eşyaya yansıyan hakikat bilgisidir arkadaşlar. Buradaki rububiyet insanın yaratılışındaki, insanın potansiyelindeki, fizikindeki ilahi tasarımdır. Buradaki rububiyet din konusunda dinin sınırlarını Allah'ın haramlarıyla çizmektir. Buradaki rububiyet Allah'ın eşyaya nakşettiği bilgiyi görüp oradaki o bilgiyi o şekilde okuyabilmektir. Suyun H2O'dan meydana gelmesi rububiyetin suya tecellisidir. Yaratılışın suya tecellisidir. Nerede yaratılış, tasarım ve bilgi olarak bir şeye tecelli etmişse işte o rububiyetle alakalıdır arkadaşlar. Ve siz onu okurken, onunla irtibat kurarken, Allah'ın ona yansıttığı bilgi üzerinden onunla anlam bağı kurmazsanız sizin eşyayla olan irtibatınız sağlıklı olmaz. Yıllarca insanlığın taşa, tahtaya, ondan sonra bilmem maddeye tapmasının temel gerekçesi budur. Fıtratını tanıyamıyor. Fıtratını tanımadığınız bir şeyi varlık hiyerarşisi içerisinde sağlam bir yere koymanız mümkün değil. Koyamazsınız. O yüzden tarihte insanlar Nil'e tapmışlar. İnsanlar güneşe tapmışlar, aya tapmışlar, tahtaya tapmışlar. Hala o yüzden insanlar bugün insana tapıyor, peygamberlere tapmışlar. Bırakamıyor, bir yere bırakamıyor. Doğru yere bırakamadığı için anlam olarak da doğru yerden onun üzerine anlam kuramıyor. Zat kalkmış diyor ki, peygamberin gölgesi yoktu diyor. Ne demek bu? Peygamber nurdu. Allah Allah. Kur'an demiyor mu? Kul innema ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor Kur'an ya. Gözümüzün içerisine baka baka ayetler bunu söylüyor. Hem de bir defa değil, birkaç defa. Kul ene beşerun mislukum. Kul ene beşerun mislukum. Kul ene beşerun mislukum. Beşer nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Beşer türün sahip olduğu ortak özellik demektir. İnsan türüne beşer denilir. Hatta Araplar insan tenine, insanın derisine beşer derler. Niye? Çünkü herkes de aynıdır. Hiçbirimizin derisi diğerinden farklı değildir arkadaşlar. Hiçbirimizin biyolojik yapısı diğerinden farklı değildir. Hiçbirimizin biyolojik sistematiği de diğerinden farklı değildir. Bakın tıp bugün her insana ayrı bir şekilde tedavi önerisi ortaya koymaz. Her insanda meydana gelen hastalıkların çeşitliliğine göre tedavi unsuru uygular. Çünkü her insandaki biyoloji aynıdır. Hazreti Resul'de de böyleydi. O da bir insandı. O da bir beşerdi. Ve varlık hiyerarşisinde insanlığı, insanı nereye koyuyorsanız Resulullah'ı da o yere koyun diyor Allah-u Teala. Ama neydi farklı olan? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Mükemmel bir ahlaka sahip olması ve Kur'an'ın ona vahyediliyor olmasıydı. اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٍ De ki, benim ve sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ve ben ancak bununla emrolundum. اِتَّبِعْ مَا يُوحَ اِلَيْكَ Sana vahyedilene tabi ol diyordu Allah peygambere. Bize dediği gibi ona da diyordu. Sağlam bağlar üzerinden bağ kuramazsınız arkadaşlar. Olay çok farklı noktalara gider. Kur'an'ın kavramları işte bize bunu anlatıyor. Varlıkla sağlam bağ üzerinden bağ kurabilmek. Bırakın biz bunu. Yahu nasıl bir noktaya geldik arkadaşlar? Bu kitabı ne hale getirdik? En çok ifade ettiğimiz şeyler, en az bildiğimiz şeylerdir arkadaşlar. Hayat içerisinde en çok değer verdiğimiz şeyleri en az biliyoruz. Hayat içerisinde en çok değer verdiğimiz şeyleri bugün en çok yanlış biliyoruz. Şöyle şimdi çıkın arkadaşlar, sokağa elinize bir mikrofon alın. Rastgele insanlara, hatta böyle şekliyle Müslümanlığını daha çok ön plana çıkarmış insanlara mikrofonu uzatın. Deyin ki Allah kimdir, nedir? Sizin bu sorunuza karşı kaç tane hakikate uygun cümle sarf edebilecektir? Deyin ki Resulullah kimdir? Kur'an nedir? Allah'ın sınırları ne demektir? Şeriat nedir? İnanın bu noktada yüzyıllardır sınıfta kalmışız ve sınıfta kalıyoruz arkadaşlar. Ve yüzyıllardır bu noktada sınıfta kalmamızın en temel gerekçesi de gerek kitap olsun, gerek varlık olsun, bunlarla anlam üzerinden ve değer üzerinden bağ kuramamızdır. Allah nedir sorusuna verilecek cevabın üç başlığı olur arkadaşlar. Bir, zatıyla Allah'ı tarif edebilmek. İki, işiyle Allah'ı tarif edebilmek. Üç, esmasıyla Allah'ı tarif edebilmek. Zatıyla Allah'ı tarif etme noktasında Kur'an bizi durdurur. Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah'a benzemez der. Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah'a benzemez. La tudrikuhul ebsar. Hiçbir bakış Allah'ı kuşatamaz. Ne der? Ey insanlar, sakın Allah'ı madde olarak düşünmeyin. Yahu makamı Mahmud adı altında Allah peygamberi götürüp, peki Resulullah'ı götürüp Allah'ın yanında tahta oturtmayı biz nasıl becerdik? Hazreti İsa'yı göğe çıkarma noktasında biz nasıl Allah kendine karşı kendine çekti diyebildik? Nerede şu an Hazreti İsa, nerede yaşıyor? Nereden inecek? Allah maddeden münezzehse, Allah'ın bir mekanı yoksa, haşa bundan münezzehtir, buna iman ettik. O zaman Hazreti İsa nerede arkadaşlar? قَالُوا يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Ey İsa, vefat edip seni kendime doğru çekeceğim demek ne anlama gelir? Bu bedenin çekilmesi anlamına gelmez. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a rücu edeceğiz dediğimiz zaman bu mekansal olarak Allah'tan gelip mekansal olarak Allah'a dönmek anlamında değildir bu arkadaşlar. Bir yerde Allah lafzı ifade ediliyorsa orada arkadaşlar bizim hayal dünyamız içerisinde, düşünce dünyamız içerisinde var olan şeyler kastedilmiyor. Allah has isimdir. O has ismi zihnimizde belirgin hale getiren esmalardır. Allah'ın sıfatlarıdır, isimleridir. O yüzden Allah'tan gelmek demek orada Allah hakikati ifade eder. Bakın insan bedeninin ölümüne Kur'an vefat der, mevt der, affedersiniz. İnsan ruhunun kabz edilmesine insan teveffi der. Beden mevt olur. Yani topraktan geldiği için toprağa döner. Çünkü toprak maddedir arkadaşlar. Fakat ruh teveffi eder. Yani vefa gösterir. Hakikat olarak hangi yasadan meydana gelmişse tekrar o yasaya döner. Dolayısıyla en çok sevdiklerimizi en az anlıyoruz. En çok değer verdiklerimizle en az derecede anlam üzerinden bağlantı kuruyoruz. Böyle olunca da o değerlerin bize yansıması bizi değerlendiren, bizi kaliteli hale getiren unsura dönüşmüyor. Bakın Müslümanların tırnak içerisinde söylüyorum arkadaşlar. Kaliteli olanları tenzih ederim. Müslümanların bugün hallerinin böyle perişan olmalarının temel sebebi budur. Onlara değer katacak, onları kaliteli hale getirecek temel unsurlardan yoksunlar. Çünkü onları kaliteli hale getirecek şeylerle anlam üzerinden bağ kuramıyorlar. İşte ikra bunu ifade ediyor arkadaşlar. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Yani varlıkla o rububiyetin sana verdiği bilgi üzerinden bağ kur. İnşallah önümüzdeki derse arkadaşlar bu rububiyetin bize yansıması nedir? Nasıl olacak? Bunun üzerinden başlayacağız. Haftaya bakalım. Önümüzdeki hafta dersimiz olmayabilir. Ondan sonraki hafta ilk kavramımız Rab kavramı olacak arkadaşlar. Ve Allah'ın izniyle Kur'an'ın nüzul süresi üzerinden hayatımıza yön veren kavramları böyle baştan sona kadar alıp götürmeyi düşünüyoruz. Sizden istirhamım gerek ekranları başında gerekse burada dersimize katılan arkadaşlardan bir tane istirhamım var arkadaşlar. Lütfen bu derslere hazırlıklı gelin. Yani bakın buradan ilan ediyorum. Bir dahaki dersimiz Rab kavramı. Yani bu esmayı biraz araştırın. Nedir? Ne anlama geliyor? Rububiyetin anlamı nedir? Kur'an'da rububiyet nasıl geçer? Şöyle biraz araştırın ki biz o var olan bilgi üzerinden bilinci daha geliştirecek şeyler ortaya koyabilelim. Göreceksiniz. Bakın Kur'an'ın şöyle bir iddiası var. وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Senin geleceğin geçmişinden daha hayırlı olacak. Kime söylüyor Kur'an bunu? Hazreti Resul'e söylüyor. Niye söylüyor? Geçmişinde sana değer katacak şeyler yoktu. Algını geliştirecek bir kaynak yoktu. Ama bundan sonra sana vahiy inmeye başladı. Vahiyden aldığın her hakikat senin geleceğini geçmişinden daha hayırlı kılacak. O yüzden Allah Resulüne verilen bu müjde bize de veriliyor arkadaşlar. Öğrendiğimiz her hakikat bizim o anımızı geçmişimizden daha hayırlı kılacak. İnşallah bu hakikatin zihnimizde çoğalması duasıyla dersimi burada sona erdiriyorum. Daha doğrusu yayını burada sona erdiriyoruz. İnşallah burada mekanda olan arkadaşlarımızın soruları varsa o soruları alarak dersimize devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Herkese hayırlı akşam, hayırlı sabahlar olsun, hayırlı günler olsun.